Evet, Fatih Koca ile beraberiz. Hoş geldiniz Fatih Bey.
Hoş bulduk Atif Bey.
Fatih Bey, önce bir sizi ve şirketinizi tanıyabilir miyiz?
Elbette. Ben Fatih, Classist'in kurucu ortağıyım. 15 yıldır eğitim teknolojileri alanında daha çok teknik taraftaydım. Şimdilerde ise bir girişimci olarak eğitim sektörü alanında artık bir proje tarafında olmakla beraber iş tarafında, hizmet tarafında da varım. O şekilde devam ediyorum.
Classist tam olarak ne yapar? Biraz bize anlatır mısınız?
Elbette. Classist online eğitim platformu en nihayetinde. Ama farkları var, değerleri var, vizyonu var. Onlardan kısaca bahsedeyim. Classist yüz yüze eğitimde verilen, şu anki konvansiyonel tarzda verilen eğitimlerden daha fazlasını verme vaadiyle aslında kuruldu. Ağırlıklı olarak birebir ve minik gruplar, küçük gruplar halinde aslında dersleri yapıyoruz. Ortaokul, ilkokul da var tabii ki. İlkokul, ortaokul, lise düzeyindeki öğrencilerimize yönelik öncelikle akademik ve pedagojik analizler yapılıyor bu öğrencilere ve onların yol haritası çıkarılıyor daha henüz hiç hizmete başlamadan önce. Bu yol haritası dahilinde de onlara en uygun öğretmeni belirliyoruz. Her branş için ayrı ayrı en uygun öğretmenler belirleniyor. Sonrasında da hızlı bir şekilde program dahilinde Türkiye'deki işte Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına da tabi olarak hizmetler verilmeye başlanıyor eğitim hizmeti bakımından. Bunun yanında biz veli desteği de sağlıyoruz. Bunun yanında 360 derece eğitim modelimiz var. Yani çocuğun da eğitim anlamında da başka nelere ihtiyacı olur? İşte motivasyona ihtiyacı olur, süreklilik gerektiren kontrollere ihtiyacı olur. Ve bunların hepsini biz aslında tamamen dijital ortamda sağlayabiliyoruz.
İlk ne zaman kuruldu?
2019'da biz ilk kuruluşunu gerçekleştirdik. Test kapalı devre beta satışlarıyla aslında biz başlamıştık. 2020'de halka açtık ve ilk satışlarımızı gerçekleştirdik.
Peki şu anda en küçük öğrenciniz kaç yaşında?
En küçük öğrencimiz ilkokul 2'ye gidiyor.
İlkokul 2 kaç oluyor? 6-7 yaşında mı oluyor? 7-8 yaşında oluyor galiba değil mi?
8 yaşında. Bu sene 9'a geçti gerçi. 9 yaşına bastı.
Peki. Şimdi küçük yaşlarda genel olarak özellikle pandemi sürecinde gördük ki gerçi pandemi sürecinde eğitim için kullandığımız ürünlerin büyük kısmı aslında online konferans yazılımlarıydı. Yani işte Skype'da, Zoom'da baktığınız zaman online konferans ve business iş dünyası için yapılmış ürünlerdi. Dolayısıyla onlarda insanların fokuslanmasını sağlayacak ya da hani genç küçük yaştaki çocukların en büyük problemlerinden birisi ekrana konsantre olmaları. Her ne kadar ekranı çok seviyorlar ama ekrandan uzak tutalım desek de ekrana ihtiyacı olduğu zaman da konsantre olmakta zorluk çekiyorlar. Ekranı şeylerini kapatıyorlar, kameralarını kapatıyorlar filan. Şimdi buradaki eğitim süreci ve sistemi nasıl işliyor? Bu şeyi nasıl organize edebiliyorsunuz? Küçük yaşlardaki bu konsantrasyon problemini nasıl organize ediyorsunuz?
Konuya şöyle başlayayım. Biz aslında eşimle beraber kurduk Classist'ı. Kendi çocuklarımızın aslında eğitim geleceğini çözmek için arayış içerisindeydik.
Kaç yaşındalar çocuklar?
Büyük olan kızım şu anda ilkokul 2'ye geçti. 7 yaşında 8'e geçecek. Küçük olan da 3 yaşında. O da anaokuluna başladı.
Ben sizden bir yıl gerideyim. Benim de büyük kızım 7 yaşında, oğlum 2 yaşında. Demek ki aynı şeyleri biz de yaşamaya devam edeceğiz o zaman.
Evet, muhtemelen benzer şeyler o zaman siz de yaşadınız. Biz çocuk için iyi bir öğretmen bulmamız gerekir çünkü iyi öğretmen eşittir, iyi eğitim. Hep bu kafadayız veliler olarak. İşte iyi öğretmeni bulduk ama hangi kurumda çalışıyor, bireysel mi çalışıyor, nerede bulacağız? Hep kendi lokasyonumuz içerisinde kısıtlı kaldığımız bir alandayız. Hadi bunu online çözelim desek, baktığımızda online yani dijital alanlar ya da teknolojiyi kattığımızda eğitime, eğitimdeki dijital taraf sadece araç olmaktan öteye gitmemiş. Yani bir güzellik kuaförünü ya işte bir hizmet alacağız, kişisel bakım hizmeti alacağız. Oradaki aletleri düşünün, elektronik aletler işte vesaire. Ama aslında oradaki kırıcı nokta elektronik aleti kullanan müessesedir değil mi? Biz evet. De bunu bulamadık açıkçası internet ortamında, dijital ortamda. Hep biraz önce saydığınız o toplantı ortamları vesaire aslında tamamen şu an yaptığımız işlemi görüyordu. Görüşme, tanışma, evet. Toplantı. Bundan daha ötesi yoktu. Takip mekanizmaları yoktu. Sonrasında biz o öğretmen kırılımını aşabilmek için bu sefer öğretmen araştırırken bulunduğumuz şehri, çevreyi açtık. Yurt dışındaki öğretmenleri de tanımaya başladık. Tanışıyoruz, internet ortamında konuşuyoruz vesaire. Tabii ki hiçbirisi kendine bizim öğrencimize göre vakit ayırma durumunu oluşturamıyor. Bir düzen oluşturmamız lazım, takip etmesi lazım. Ama biz öğretmenlerimiz her zaman biz mi diyalog kurmamız lazım? Bizim de hani farklı sektörlerde işimiz gücümüz olacak veliler olarak. Bunu nasıl çözebiliriz derken biz bu sefer kendimizi seçkin öğretmen topluluğu nedir, nitelikli öğretmen nedir bunun arayışına girdik. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Anadolu Üniversitesi'nden araştırmalara başladık. Oradaki akademisyenlerle görüşmeye başladık. Çok da güzel, verimli geçti bu görüşmeler. Çok kitap karıştırdık, sayfalar kurcaladık vesaire. Yüzeysel de olsa pedagojinin ne olduğunu, işte akademik seviye ölçümlerinin nasıl yapıldığını vesaire öğrenmeye başladık. Daha sonrasında da biz artık öğretmenlerle hasbihal etmeye başladık. Onlarla aynı konuların konuşmaya başladık. Aynı dertleri dertlenmeye başladık. En nihayetinde ben aslında teknoloji kökenliyim, yazılım kökenliyim. Eğitim teknoloji alanında zaten başta söylediğim gibi sürekli olarak çalışmalarım vardı. Biz bunu küçük yaş gruplarına indirgeyebilir miyiz artık cevaplamaya başladık. Öyle bir hal oldu ki Tuğba'yla biz başladığımızda biz bunu yüz yüze eğitimden daha iyisini yapacağımızı görmeye başladık kendimizde. Ve bizim kendi çocuklarımızdan çıktığımız bu amaç bir anda yüzlerce çocuğa, belki ilerleyen aşamada binlerce, on binlerce çocuğa hizmet edecek. Onların geleceklerine çok güzel dokunuşlar yapacak bir projeye dönüştü. Artık bundan sonraki aşamada da biz dediğimiz gibi eğitim bir araç değil, bizde bir amaçtır dedik. İşte seçkin öğretmenleri artık edinmeye başladık. Seçkin öğretmenleri edindiğimiz zaman bu sefer dedik ki bu öğretmenlerin nitelikleri nedir? İşte süper zeka çocuklarda işte tek tek alt kırılımları var. Onlara yönelik nasıl eğitimler veriyor vesaire. Bunları çözümlemeye başladık. Daha sonra duygu durumlarına baktık çocukların. İşte içe dönük, dışa dönük çocuklarda nasıl işlemler yapılabilir ya da nasıl eşleştirme yapılabilir vesaire. Gerçekten inanılmaz bir dönüşüm oldu. Çocuğa uygun öğretmen eşleştirdiğimizde çocuk diyor ki ben sevinerek geliyorum dersinize. Küçücük çocuk o kadar mutlu hissediyor ki aslında bir ekran var. Şu an sizinle yaptığımız gibi uzaktan bir yayın yapıyoruz. Fakat o kadar mutlular ki velilerimiz diyor ki biz işte şu kurumlarda da devam ediyorduk. Artık sadece sizinleyiz çünkü çocuk sevinerek geliyor. Bizim de en büyük derdimiz buydu. Bir çocuk sevmesi lazım. Dersini sevmesi lazım, aldığı eğitimi sevmesi lazım ve sevdiği için de mutlu bir şekilde çalışması lazım. Şu anda beyaz yakaların, işte mavi yakaların çok fazla şikayet ettiği bir şey var. Sevmediği ortamda çalışma stresi ve baskısı. Bu haliyle insanların hayatına yansıyor. Biz bunu neden çocuk yaştan başlatalım ya da neden çocuklara kadar indirgeyelim bu stresi, baskıyı? Biz biraz daha bireyselleştirmeye çalıştık eğitimi dijital anlamda. Ve bir amacımız da şeffaflaştırmaktı. Verilen eğitim ne kadar doğru verildi? Eğitimden sonra alınan verimlilik, kazanımlar nelerdi? Bunları ölçümleyen sistemler de geliştirdik. Şimdiki aşamada da biz işte fon bulucuda devam ediyoruz. Yatırım turundayız. Ve bu alacağımız fonlarla da yapay zekayı da devreye alıp artık öğrencinin derste konuyu anlayıp anlamadığını, efendime söyleyeyim gerçekten sıkılıp sıkılmadığını o öğretmenle o derste veya o öğretmenin ekstra bir şeyler daha yapması gerekiyor mu? Öğretmene küçük küçük trik bilgiler vermemiz gerekiyor mu? Bunlarla ilgili çalışmalarımızı hazırladık. Altyapılarımızı hazırladık fikir aşamasında ve fizibilite aşamasında. Şimdi ise artık hızlanıp biz daha da otomasyon haline getirip bazı işleri daha organikten otomatik hale getirip yazılımsal çözümlerle hızlanmak istiyoruz, büyümek istiyoruz. Özetle bu şekilde.
Şimdi peki o kısma geleceğim, fon bulucu kısmına geleceğim ama oraya gelmeden önce şu eğitim kısmında sizin ne farklılık yarattığınızı bir parça daha anlamak istiyorum. Mesela yüz yüze eğitimin daha iyisi nasıl olabilir? Yani çünkü eğitmenlerle konuştuğumuzda, öğretmenlerle konuştuğumuzda hep diyorlar ki yüz yüze eğitim mutlaka en önemli şeylerden birisi. Ve hiçbir zaman ekran karşısı bize yüz yüze eğitimin verdiklerini vermiyor diyorlar. Siz de tam tersini ekran karşısında ben yüz yüze eğitimden daha fazlasını veririm diyorsunuz. Yani oradaki farklılık nedir? Nelerden oluşuyor?
Farklılığı biraz zamanı geriye alarak bahsetmek isteyeceğim. Öğretmenler eğitim fakültelerinden mezun olduktan sonra aldıkları diplomalarla artık profesyonel eğitimci oluyorlar. Ama orada verilen eğitimler arasında uzaktan eğitim modelleriyle ilgili, ondan sonra Z kuşağı, hatta şu an yeni yeni başlayan okula başlayacak alfa kuşağıyla ilgili eğitimler veriliyor mu? Günümüzün trend, çocukların hobileri, trend hobileri vesaire ile ilgili, alışkanlıkları ile ilgili, dünyaya bakış açıları ile ilgili eğitimler veriliyor mu? Bunları aslında tartışmak gerekiyor. Öğretmenlerin en büyük kaygısı online eğitimde şuydu. Ben öğrencimle göz göze temas kurmadan onun anlayıp anlamadığını, onunla nasıl iletişim kuracağımı tam olarak yapamam. Çünkü ben öğrenciyi görmem lazım, temas etmem lazım, saçını okşamam lazım vesaire şikayetlerle aslında geliyorlar. Daha da bir adım daha geriye gidelim. Eğitim kurumları bu alanda kendilerini hiçbir şekilde fokuslandırmamışlardı. Eninde sonunda zaten hibrit modelde tartışılacaktı. Uzaktan eğitim, teorik anlamda uzaktan eğitimin de artık kalıcı hale gelmesi tartışılacaktı. Avrupa Birliği ülkelerinde 7 yıl öncesinde zaten bunlar tartışılmaya başlanmıştı. Kısmi olarak bazı ülkeler geçmişti. Pandemiyle birlikte bu tartışmalar ya da bu alışkanlıklar ne oldu? Zamanı ileri aldık, saati ileri aldık, 5 yıl ileri aldık benim tahminimce Türkiye'de. Tam olarak oturmadı. Eğitim kurumları hazırlıksız olarak girdiler bu işe. Öğretmenler daha işte nasıl yapacağız, işte bir ek donanım gerekir mi vesaire, işte hangi programı nasıl kullanacağım derken bir yandan da hizmet vermek zorundalardı. Bir bocalama dönemi geçirdik. Neredeyse bu 1,5 yılımızı aldı bu bocalama dönemi. Tabii okulların sürekli açılıp kapanması vesaire gibi kritik durumlar da oldu. Bu tabii ki ayrı bir konu, salgınla ilgili konu. Ama tam olarak teknolojiyle adapte edilmiş bir eğitim ortamı kurulamadı. Biz de diyoruz ki, biz zaten ben kendi şahsımda söyleyeyim, şu anda 16. yılımdayım eğitim teknolojileri alanında. Eğitim teknolojileri alanındaki deneyimim, diğer arkadaşlarımızın deneyimleri, ondan sonra öğretmenlerimize verdiğimiz bu eğitimler, edindiğimiz deneyimlerle nasıl yapılacak, uzaktan eğitim nasıl daha iyi sağlıklı hale getirilebilir. Daha da güzeli, her öğrenci için, her öğretmen birebir hizmet, takip vesaire gibi bir sürü şey işlem yapması gerekiyor, takip etmesi gerekiyor. Müfredata uygun ilerliyor muyuz, zaman akışı nasıl ilerliyor, neredeyiz, ne kadar koşmamız lazım, bunları görmesi gerekiyordu. Bu kargaşa da bunlara nasıl bakacaktı? Biz bunları da tamamen yazılıma döktük. Yazılımsal olarak öğretmen daha kolay bir şekilde öğrencisini takip edebiliyor. Onlarca belki kişi başına düşen öğrenci sayısında hangi öğrenciydi, hangi öğretmendi, veli mesaj gönderse ne diyeceğim gibi kargaşa yok. Oradaki hazır zaten bir sürü slotu ayarı var. Oradan kolaylıkla görüp öğrencisinin durumunu bildirebiliyor. Bu da aynı zamanda öğretmenlere bir süper kahraman hüviyeti kazandırdı. Mesela bir tane daha süper kahraman özelliği söyleyeyim. Öğrenci esler veriyor ya da konuya çok daha katılımcı değil derslerde, katılımcı değil. Biz de aksine diyoruz ki daha talepkar olması gerekiyor öğretmenlerimizin birebir ve küçük gruplardaki eğitimlerde. Siz az konuşun. Biz çünkü tamamlayıcı eğitim yapıyoruz. Ana akım eğitim değiliz biz. Tamamlayıcı eğitimlerde de daha talepkar olunması gerekiyor. Yani öğrencinin gerçekten anlayıp anlamadığını, hatalı da olsa savını gerçekten sonuna kadar savunup savunmadığını, sorgulaması gerektiğini, gerekirse yargılaması gerektiğini biz istiyoruz öğretmenlerimizden ve öğretmenlerimiz de gerçekten sağ olsunlar bunu sağlıyorlar. Bu da ne kazandırıyor? Öğrenci navigasyon örneğindeki gibi. Biz mesela navigasyonda A noktasına B noktasına gideriz. Uzunsa mesafe, hele ki İstanbul'da. Nasıl geldiğimizi hatırlamayız. O kadar büyük büyük tabelalar var ama biz bakmayız. Nasıl geldiğimizi çok da kolay hatırlamayız. Ama kaybolarak kendi şartlarımızla gitmeye çalışsak kolaylıkla yıllarca unutmayacağımızı düşünüyorum. Biz de bunu sağlıyoruz. Kaybolarak öğrensinler. Ve bunu yüz yüze eğitimde nasıl sağlayacaksınız? Bir sürü öğrenci... Kitlesel eğitimler veriliyor. Bir sınıfta ortalama 20 öğrenci var. Bu kadar öğrencinin tek tek her durumunu, duygu durumunu tek tek not alsa bu sefer eğitimde vermesi gereken bilgileri aktarım aşamasına zorluk yaşayacak öğretmenler. Biz ise onları süper kahramana dönüştürüyoruz bu şekilde. Tabii daha da kırıcı nokta verilen esler dedim o derslerde işte cevap veremiyor vesaire. Bu sefer sistem ona diyor ki bu dakika işte son 5 dakika içerisinde gerekli şeyleri, yanıtları geciktirdi öğrencimiz. Kelime sayısı şu kadar seviyeye düştü, %1,5 kadar düştü. İsterseniz konuyu biraz daha değiştirelim, öğrenciyi biraz daha dersin içine alalım. Mesela bunu kim söyler öğretmene ders aşamasında? Öğretmen de rahatsız olur açıkçası ama burada tamamen veriye dayalı analitik bir şey geldiği için, sonuç geldiği için önüne seve seve hızlı dönüşümler yaparak baktığınızda pelerinsiz süper kahraman oluyor bizim öğretmenlerimiz.
Peki hangi konular var? Yani hangi alanlar var? Çünkü demin sanki... zeki çocuklar yani üstün zekalı çocukların da eğitimiyle ilgili bir şeylerden bahsettiniz. Hem hangi konular var hem de normal eğitim, normal çocukların dışında işte gifted dediğimiz çocuklar veya işte üstün zekalı çocuklar gibi alanlar, farklı alanlara da kayıyor musunuz eğitim tarafında?
Ekip olarak küçüğüz, yeni başladık. Aslında bu modeli, eğitim modelini, iş modelimizi ispat etme ihtiyacımız vardı. Biz Mart 2020'den beri aslında bunun çabası içerisindeydik ve ispatladık. Bu ispatlama aşamasında da bizim hedef kitlemiz ağırlıklı olarak ilkokuldaki işte bursluluk sınavları, ortaokula girerkenki bursluluk sınavlarına hazırlıkta çocukların ikinci sınıftan itibaren yoğun bir şekilde ama düzenli bir şekilde maratona sokmaktı. Ortaokul dönemi zaten hali hazırda liselere giriş sınavı LGS. Liselerde de işte YKS, üniversite hazırlık sınavları bazında biz aslında başladık. Zeki çocuklar kendiliğinden geldi diyebilirim. Zeki çocuklara yönelik biz henüz onların alması gereken ek eğitimleri sağlamıyoruz. Şu anki devam eden düzenimizde yine üniversiteye giriş sınavları, LGS sınavları, işte bursluluk sınavlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ekibimizi büyüttüğümüzde artık biraz daha pazarlama vesaire gibi çalışmalarla da operasyonel gücümüzü arttırdığımızda biz bu eğitim modelimizi, iş modelimizi kolaylıkla artık diğer zeka gruplarına göre de ek eğitimler şeklinde devam ettireceğiz. Ön hazırlığını da yaptık. Rehberlik, ekstra rehberlik programlarımızı başlattık. Eğitim koçlarımız var, işte yaşam aile koçlarımız var. Bunun yanında çocuğun gelecek planlarıyla alakalı eğitimlerimiz var. Eğitim diyoruz artık buna. Çünkü destekli bayağı eğitime dönüştü. Hani sen hangi alanlarda ilgi duyuyorsun ve gelecekte bu alanla ilgili hangi iş kolları aktif olacak? İlla ki hani sen bak buna ilgi duyuyorsun ama vazgeç, şuna geç demek yerine gelecekte senin bu işle alakalı, bu hobilerin ya da gerçekten ilgi duyduğun alanlar veya çok iyi olduğun alanlar, içindeki cevher nerede işe yarayacak? Seni nasıl dönüştürebiliriz? Bunu tartışıyoruz. Bu da gerçekten verimli bir sonuç elde etti.
Peki şimdi tamamlayıcı bir eğitimden bahsediyoruz demiştin, dediniz demin. Şimdi tamamlayıcı eğitimi tam olarak nasıl konumlandırıyorsunuz? Bizim tabii alışkanlıklarımız benim zamanımda başlayan bir dershane kültürü var. Benim zamanımda üniversite sınavına girerken lise sonunda insanlar dershaneye giderdi. Ben ve birkaç arkadaşım dışında bizim zamanda bizim lisedeki arkadaşlarımız lise 2'de dershaneye bile gitmezlerdi. Ama şimdi bakıyorum dershaneler gerçekten hani hemen başlamak gereken ikinci bir tamamlayıcı şey haline geldi. Siz kendinizi bu dershanelerin yerine mi yoksa ekstra bir alan olarak mı tanımlıyorsunuz? Onu nasıl şey yapıyorsunuz, şekillendiriyorsunuz?
Halihazırda ekstra bir alan olarak yani bir piramit olarak düşünürsek piramitin en üstündeki üçgen olarak görüyoruz kendimizi ya da piramitin son halkası parçası olarak görüyoruz kendimizi. İlerleyen aşamada tabii ki daha yetkin, daha geniş eğitim kadrolarına ulaştığımızda buradaki açığı da kapatmak istiyoruz. Çünkü dershaneler de hala kitlesel eğitim vermekte ve dershaneye giden çocuk hem yolda zaman kaybediyor hem işte ekstra bir sürü maliyeti var, zamandan başka işte emek var vesaire var, gittiği ortamda etkilenme durumları olabilir. Çünkü homojen sınıf oluşturmak, insanları bir araya getirip homojen bir ortam oluşturmak çok zor. Dünyanın en zor işi. Hadi oluşturduk desek bir de aile faktörleri var. Yaşam alışkanlıkları var. Yine homojen yapı oluşturmak çok zor olacak. Bu bağlamda biz tamamlayıcı eğitimin o ekstra tarafındayız.
Peki buna şey diyebilir miyiz? Yani kişiselleştirilmiş tamamlayıcı eğitim gibi bir isim vermek doğru olur mu? Çünkü anladığım kadarıyla kişinin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde planlayacak yapıyı daha çok tercih ediyorsunuz.
Evet, şu an notumu da aldım. Güzel bir terimdi. Kişiselleştirmiş tamamlayıcı kapsayabiliyor bunu.
Bu aralar çok önemsiyorum. Yani iki tane önemli konu var bence dünyada. Bir tanesi merkeziyetsizleşme. Decentralization evet. Dediğimiz konu. İkincisi evet. De siz teknik olduğunuz için çok rahat söyleyebilirim. İkincisi de kişiselleştirme. Yani biz de yazılım tarafında hani personalization 80'lerde 90'lardan beri devamlı üzerinde konuştuğumuz konu ama yapay zeka ile birlikte bence yani şu yeni yapay zeka kültürüyle birlikte bu iyice hayatımızın en önemli parçaları haline gelecek. Çünkü yapay zeka bize aynı kullandığımız servisi bile farklı şekilde verebilecek bir özel evet. Katman oluşturuyor değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Yapay zeka öyle bir hal aldı ki bazı şeyleri angarya diyeceğimiz ya da sürekli kendini tekrar eden işleri bizden almaya başladı. Öğretmenlerin evet. Aslında zaman kaybı olarak gördüğü ama mutlaka yapması gereken alt işleri var. Ve bu alt işleri yaparken de belki asıl soyutlanması gereken işlere zaman ayıramamaya başladılar. Çünkü artık veliler daha bilinçli Türkiye'de, artık dünyada da daha öyle. Daha da hızlı ilerliyor bu. Helikopter veli modeli var. Belki duymuşsunuzdur. Avrupa'da, Amerika'da. Amerika'da. Bu işleri biraz daha zorlaştırdı öğretmenler açısından. Burada artık bazı o tekrar eden işleri yapay zekanın takip etmesi ve bazı noktalarda tekrar eden işlerin de üzerine çıkması gerekiyor. Mesela dediğim gibi öğrenci buraya geldiğinde kaydını yaptıracağı zaman böyle kamerasını açtığında sistem ona nasıl çalışması gerektiğini, işte onu motive edecek nelerin olduğunu kendisi karar vermesi lazım ve bunu çocuğu sıkmadan birkaç saniye içinde belki çözmesi gerekecek. O bırakın öğretmeni eşleştirmeyi, artık ona bir yol haritası çıkaracak. Onun gelecekte ne işler yapacağını bilmesini işte yardımcı olacak. Belki arkadaş olacak ama bu hani yapay zekanın tartışılan işte dünyada insanları atıllaştıracak, işte ekonomik düzeni sarsacak vesaire gibi konuların dışında biz daha çok insana nasıl hizmet verecek, insanı daha iyi nasıl hale getirecek, içindeki o potansiyeli nasıl açığa çıkaracak, biz onların derdindeyiz yapay zeka kullanımında.
Peki şey tarafında şunu görüyorum. Şimdi eğitim tarafında diyorsunuz ki mesela biz şu an bu bir ders olsaydı büyük ihtimalle ben de eğer eğitmen olsaydım işte şu kadar işte Fatih şu kadar kelime kullandı, şunlara dikkat ediyor ya da şu anda konsantrasyonu şu noktaya kaydı falan gibi bir takım bilgiler veriyor olacak. Peki eğitmenler bunu kullanmaya alışıklar mı? Çünkü bir böyle alışık olduğunuz bir düzen var. Araba kullanmaya alışıksınız ama yanında bir ekran açılınca o ekrana bakmaya başlıyorsunuz. Bu sefer arabayı kullanmaktan uzaklaşıyorsunuz filan. Yani bunu ayarlayabilmek nasıl oluyor? Nasıl kolay olabiliyor mu?
Bu gerçekten zor bir konuydu bizim için. Çünkü eğitim kökenli bir geçmişim var, akademik geçmişim var. Biyoloji mezunuyum ben. Ancak bunu profesyonel olarak, aktif olarak şey yapmadım, hiç değerlendirmedim bu deneyimimi. O yüzden zorlandığımız konulardan birisiydi. İşte eğitim kurumu yöneticileriyle tartıştık bu konuları. Sonra biz artık deneme yanılmalara geçtik. İşte pilot birkaç ders açtık vesaire. Biz öğrenci olmadık gittik. Başka çocuklarla yaptık bunu. Deneyler yaptık vesaire. En nihayetinde öğretmenin çok da böyle gözünü kaydırmayacağı bir alanda olmasına karar verdik. Böyle kayar yazı, işte hareket eden bir şey, büyü, işte alarm gibi renkler ya da işte animasyonlar vesaire hiçbir şeyin olmaması gerektiğini, onun göz hizasını onu rahatsız etmeyecek, ses bile vermeyecek, küçük küçük bilgilerin ve işte kelime sayısının da sınırlı olacağı, mesela 5 kelime gibi, duruma göre değişiyor kelime sayıları, olacağı gibi durumlar var. Bir de her zaman aynı dakikalarda gelmesini sağlamamız gerekiyordu. Çünkü rastgele bir zamanda gelse, öğrenci pap diye bir şey çıksa, oradaki ibarenin onun dikkatini dağıtabileceği, tam belki bir cümleye girerken ne diyeceğini unutacağına sebep olacaktı. Onu da ayarladık. Bu kelime ölçümlerini niye ölçüyoruz? Bundan da bahsedeyim isterseniz konu gelmişken. Bir öğrencinin kendi yaş grubuna, işte seviyesine göre ve branşa göre yeni bir şey öğrenirken dinleyeceği kelime sayısı vardır maksimum. Dinleyeceği kelime sayısı vardır dakika başına düşen. Bu kelimeyi öğretmen açtığında bir süre sonra siz mesela Atıf Bey orada bana ders anlatırken ben sizi sessize alıyorum. Kafa sallıyorum, dinliyorum. Evet hocam, evet tamam diyorum ama aslında sizi kapatmışım. Ne ses ne görüntü, hiçbir şey yok.
Bombardıman tehlikeli oluyor yani, öyle mi?
Evet. Belli bir aşamadan sonra aşım oluyor işte. Hani stack oluyor. Bu stack'i açmamak için Stack Overflow belki duymuşsunuzdur, çok kullanıyor yazılımcı.
Bilirim, bilirim. Hatta zaman, güzel de bir web sitesi var.
Evet, Stack Overflow. Bizim alet çantamız. O aşamaya gelmemesi için küçük trikler, yani aslında bilgiler veriyoruz öğretmenlerimize. Öğrenciye de artık yapay zekayı da devreye aldığımızda daha da güzel şeyler olacak. Belki hiç bilgi vermeyeceğiz. Belki daha farklı öğrenciyi de yönlendiren yapılandırmalar olacak.
Peki yapay zeka kısmına geçerken şeyi de konuşalım. Fon bulucu ile aranızdaki ilişki ve fon bulucunun eğitim konusuna yatırımları var anladığım kadarıyla. Siz de ilk alanlardan birisiniz anladığım kadarıyla. Orada nasıl işler, nasıl gelişti, nasıl anlaşma yapıldı, biraz anlatabilir misiniz?
Elbette. Fon bulucu paya dayalı kitle fonlama platformu. Bu zaten çok yeni bir oluşum Türkiye'de. Daha yeni yasalaşmış SPK, yani Sermaye Piyasa Kurulu'nun yeni onayladığı bir oluşum. İşte Borsa İstanbul'un vesaire çok fazla teknik kurumun ve işlemlerin bir arada ortak konsorsiyumla çıkmış bir yapı. Ne iş yapıyor, nasıl çalışıyor? Biz bunları aslında fon bulucuyla beraber öğrendik. Yani fon bulucudan önce benim bu kadar bilgi ya da deneyimim yoktu açıkçası. Biz fon bulucudan önce işte girişim hızlandırma programları var. Belki duymuşsunuzdur. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi'nin var, çeşitli üniversitelerim var. Anadolu Üniversitesi'nden aldık işte İstanbul Teknik'ten başka. İstanbul Ticaret Odası'nın var. Biz bunların hepsine işte on binlerce girişimi eleyerek girmiştik ve oradan gerçekten çok faydalı eğitimler almıştık. Neden bunları aldık? Biz işimizi hızlandırmak, teknik anlamda da, hukuki anlamda da, işte pazarlama, bir sürü kombinasyon anlamında kendimizi hızlandırıp artık yatırım arama turuna girecektik, yatırım turuna girecektik. Yani yatırımcıların karşısına çıkacaktık. Hangi aşamada oluyoruz biz o durumda? Düşük bir sermayeyle kurulan şirketlere startup deniyor. Biz de o startuplardan biriydik. Çok düşük bir sermayeyle girdik. Kendi karı koca kurulmuş bir işletme düşünün yani. İstifalar verilmiş, beyaz yakaya veda edilmiş. birikimler var, birikimler değerlendirilmeye başlanmış. Öyle bir riskin içerisine girdik. Erken aşama girişimlerde yatırımı bulma oranı Türkiye'de biraz daha zayıf halen. Sebepleri var. Bir sürü alt sebepleri var. Bunları burada uzun uzadıya konuşmaya açıkçası hani zamanınızı almaya gerek yok. Biz bu aşamada çok zorlandık. Yani yatırımcılarla işte görüştük vesaire. Çok güzel ilerledik. Ama yatırımcıların ölçeğinin kimisine göre altında, kimisine göre üstünde. Bizim ekip sayımızı arttırmak bizim için ekstra bir risk. İşte bizim uzun vadeli planlarımızı kısaltan bir iş olacak. Hani şimdiyi hızlandırmak belki geleceği zora sokacak vesaire. O aşamada fon bulucu bizim için ilaç gibi geldi. Fon bulucu her insanın, 18 yaşından büyük her Türk vatandaşının kolaylıkla, hatta başka yabancı vatandaşlar da girebiliyor diye biliyorum, tam emin değilim ama her 18 yaşından büyük bireyin gelip burada kendi hür iradesiyle bir şirketten pay alması, bu kadar basit bir iş. Bildiğimiz geleneksel borsaya da benziyor ama buradaki fark, sınırlandırılmış bir süre var. Başlayacağı zaman belli, gongun çalacağı zaman belli. Tekrar düşeceğimiz zaman belli, yani yayından çıkacağımız zaman belli. Bu zaman aralığında benim aradığım bir fon var ve bu fonun karşılığında da ben onlara hisse dağıtıyorum. Aslında Türkçesi, özeti bu. Biz hisse dağıtıyoruz. Nasıl bir faydası var diyeyim bu büyük yatırımcılarla görüşmek aşamasında? Artık büyük yatırımcıların karşısında daha özgüvenli bir şekilde çıkabiliyoruz. Çünkü gerçekten bireylerin buraya yaptığı yatırımlarla daha fazla yatırımcı içeriye almış oluyoruz. Daha fazla bize güvenen insan olmuş oluyor. Ve yatırımcıların da aslında bu çok hoşuna gidiyor. Karşılıklı Türkiye'yi kalkındıran bir yöntemin olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Ne demek bu? Birlerin her bir Türk lirasıyla yatırım yapılabiliyor burada. Bir lirayla siz yatırımcı olabiliyorsunuz. Bir startup yatırımcısı olabiliyorsunuz. Birlerin çoğalarak milyonları, belki milyarları dönüşeceği bir gelecek vadeden bir platform aslında bu.
Peki siz şu anda ne kadarlık bir yatırım aldınız bu sayede?
Yatırım turumuz devam ediyor. Tamamlanmadı henüz. 700 bin lira arıyoruz biz şu anda. 700 bin liranın şu anda %11'ini geçtik. Devam ediyor yatırım turumuz. Yaklaşık bir 50 gün civarında bir şeyimiz var daha. Vade süremiz var. Halihazırda bize yatırım sözü veren bireyler de var. Artık söylediğim yatırımcılar da var, büyük yatırımcılar da var. İyi bir şekilde ilerliyor şu anda yatırım turumuz. Hızlı bir şekilde ilerliyor.
Kaç günlük bir süre vardı? 60 ne gün. Kadar geçti yani? 60 gün. 10 gün mü geçti şu anda? Yoksa 60 gün mü geçti?
Tam rakamı verebilirim şu anda. Ben bir giriş yapayım isterseniz adınıza. Daha doğru bilgi vereyim. Şu anda 46 gün kalmış.
Peki, fon bulucuya kayıt olabilmek için, yani bir startup'ınız var, kayıt olmak için ne yapmak gerekiyor?
Rüştünüzü ispatlamanız gerekiyor.
Kime karşı?
Fon bulucunun arkasındaki uzmanlar, mentorlar, işte oradaki girişimci ilişkilerini yöneten kişiler, yatırımcı ilişkilerini yöneten kişiler, aslında her biri kendi sektörünün uzmanları. Sizi daha içeriye almadan önce zaten sizin bir ön taramanız yapılıyor. Siz başvurunuzu vesairenizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Her startup yapabilir. Sonraki aşamada artık sizi inceliyorlar. Gerçekten uygunluk varsa, yani bir ölçeklenerek bu şirket gelecekte şu noktaya gelebilir ve kurduğu iş planı, efendime söyleyeyim, gelecek vizyonu gerçekten altını dolduran işler de yapmışlar ve oraya doğru da bir çekirdek yapıyla beraber büyüyen bir meyve, ağacın dalları, meyve halkalarını planlamışlar. Evet, burası gelecek vadeden güven veren bir kuruluş diye onaylar gelirse, ki bu aşamada eğitimler de var. Sizin mesela eksikleriniz var. Tamam, burayı tamamlayacak yapınız var ama altının dolmadığı konular varsa bununla ilgili yoğunlaştırılmış eğitimler de alıyorsunuz hızlı şekilde. Bunları tamamladıktan sonra asıl can alıcı nokta, tamamen fon bulucunun dışında bağımsız komiteden geçmeniz gerekiyor. Sayılarını tam bilmiyorum ama komitenin her birine, bireyine herhalde şey gönderiliyor. Biz o tarafları bilmiyoruz. Girişim tarafındayız çünkü yönetim tarafında değiliz. Biz orada yatırım.
Ben zaten yani sizin tarafınızı merak ediyorum. Özellikle sizin tarafınızı merak ediyorum. Çünkü geldiniz, dediniz ki fon bulucuya girelim. Eşinizle konuştunuz. Muhtemelen bir akşam, çünkü biz de öyle yapıyoruz. Eşimle konuşuyoruz arada. Akşamları konuştuk. Fon bulucuya girme kararı aldınız. Ondan sonraki süreç içinde işte önce bir takım evraklar hazırlamanız gerekiyor tahmin ediyorum. O tarafını da bir parça anlatabilir misiniz? Yani hani startup olarak kendinizi, rüştünüzü ispat etmek için hangi verileri sisteme koymak gerekiyor ya da nasıl bir yapı var?
Bir startup kurduğunuzda zaten duymuşsunuzdur, çok fazla motivasyon paylaşımları yapılıyor sosyal medyada. Fikir çok önemli derler. Hani fikire göre işte işini oturtursun vesaire, pazara girersin, ispatlarsın. Bir sürü şeyle detaylar var. Fikir %1'lik kısımda kalıyor bu aşamada. Biz fikrimizi 4 defa pivot ettik. Yani pazara göre dönüştürdük. Mesela Apple gibi ürünler var. İşte belki marka veremiyorum, bilmiyorum.
Yok, verebilirsiniz.
Büyük markalar var, işte Apple, Google gibi. İşte her sene değişik değişik inovatif ürünler geliştiriyorlar. Pazara sunuyorlar. Kimse almıyor. Ya da çok düşük satış rakamlarından dolayı karlılığa ulaşamıyorlar. Geri çekiyorlar ürünlerini. Çok sık oluyor bu haberlerde. Hatta dalga konusu da oluyor. İnsanlar tiye alıyorlar sosyal medyada.
Tabii ya, Google'ın Graveyard diye bir tane web sitesi var. Sırf yani Google'ın sitesi değil ama Google için hazırlanmış. Google'ın başarısız olmuş, fail etmiş ürünleri. Hatta ben bu konuda şunu söylüyorum. Son dönemde baktığınız zaman Google, Apple filan çok başarılı şirketler değil. Çok baktığınız zaman fail eden ürünlerin sayısı o kadar fazla ki inanılır gibi değil.
Evet, ama gerçek şu ki ben fail etmezsem, başarısız olmazsam başarılı da olamıyorum. Yani çok, birkaç kişinin ortak sözü var. Belki siz de duymuşsunuzdur. Trafik kazası yapmayan şoföre şoför demem gibi. Ya da işte batmayan girişimciye girişimci demem gibi. Navigasyon örneğindeki gibi. Birkaç kere toslamanız lazım, girip çıkmanız lazım. Çünkü ben belki çok inovatif bir ürün ürettim. Hiç saçma değil. Baktığınızda harika. Mesela siz de beğendiniz. Öbür arkadaşlar da beğendi. Neyse, hadi başlayalım. Belki deli gibi mühendislik çalışmaları yapıldı sabahlandığı başında. Çok büyük cirolar, sermayeler harcandı bu işin üzerinde. Çıkardık ürünü ama maalesef kimsenin ilgisini bile çekmedi. Belki fiyatı pahalı geldi. Belki ürün kimsenin ihtiyacı, yani ben bunu zaten şu şekilde çözüyorum, ne gerek var sana? 1 lira bile vermem gibi düşünülebilir. Bu durumlarda mecburen...
Ki yanlış bir zamanda. Yani o da olabilir biliyorsunuz.
Evet. Eğer ki girişimciyseniz, hani altını çizdiğim o biraz önce söylediğim trafik kazası vesaire gibi, pivot etmeniz gerekiyor. Israr etmemeniz gerekiyor. Biz 4 defa pivot ettik iş modelimizi. Defalarca işte söylediğiniz gibi eşimle birbirimizle böyle o kadar hararetli tartışmalar yapardık ki, yani insanların yanında bile yapardık bunu. Yani konuşuyoruz ama inovatif terimler konuşuyoruz işte. Bunun pazara giriş stratejisini yanlış mı kurduk, yoksa şöyle mi yapmalıyız? İşte remarketingi tekrar mı düşünmeliyiz? Sürekli bu terimlerle konuşuyoruz. En nihayetinde biz bir yerlere kadar getirdik işi. Bu iş bir yere kadar geldi. Arkamızda da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin işte İTÜ Çekirdek var vesaire var. Bunların da çok büyük artısı var. Rüştün, ispatlarının içini bunlar dolduruyor. Bu aşamaları geçtikten sonra zaten bizim için, kendi açımdan söyleyeyim, diğer girişimlerden çok bir bilgim yok. Ortalama 60 gün civarında sürüyormuş herhalde eğitim sonrasında, işte hani o elemeler, filtrasyonlar vesaireden sonra artık yatırım komitesine geçme tarafı, daha doğrusu komiteye geçme tarafı. Bizimki çok kısa sürdü. Çünkü söylediğim gibi epey bir fail ettiğimiz alanlar oldu. Alt ürünlerimiz oldu vesaire oldu. İşi öğrenmeye başladık biz. İspatlamaya başladık. Yani şu, evet bu ispatlandı. Bir de bunu ispatlarsam bu ikisini şöyle match edip ürünü çıkarabilirim derdindeydik artık. Tam o aşamada güzel bir match diyeceğim yine. Fon bulucuda güzel bir match olduk aslında. Biz 2,5 haftada zannediyorum yayınlanmış olduk. Başvurduk. 2,5 hafta sonra yayın alındık.
Süper. Süper. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bu sayede hem Klasist'i hem de aynı zamanda biraz da fon bulucuyu da dinlemiş olduk. Tabii eğitim sektörü çok büyük bir sektör ve çok hani eskiden şimdi şeyi konuşuyoruz, ilkokuldan başlayıp liseye kadar giden süreç içinde çocuklar çok mu yoruluyorlar, yıpranıyorlar diye konuşuyoruz ama bir yandan da şunu da görüyoruz, çok daha hızlı şekilde ama çok fazla eğitimi almak ihtiyacı, hatta yaşam boyu eğitime evrilme ihtiyacı daha çok ortaya çıkmaya başladı. O yüzden de bu tip sizin gibi girişimlere daha çok ihtiyaç olacağını düşünüyorum gelecek dönemde. Kutlarım sizi bu arada.
Teşekkür ederim. Yani eğitim pazarı dijital ortamda küçük de bir pazar Türkiye'de. O yüzden hani biz eğitim girişimcileri olarak, diğer arkadaşları da dahil ediyorum, paydaşlarımıza dahil ediyorum bunun içerisine. Birbirimizle rekabetten çok biz pazarı büyütmeye çalışıyoruz. Hani herkese daha iyi hizmet verebilmek, ülkenin şu anki durumundan yarındaki durumuna bakarken daha umutla bakmamızı sağlamak için aslında çalışıyoruz. Gerçekten de bunu altını doldurmak için de sabahlıyoruz, çalışıyoruz, sürekli toplantı halindeyiz. Güzel geçiyor.
Peki. Biz de eşim eğitim sektöründe 0-3 yaş arası çocukların eğitimiyle ilgileniyor. O da başka bir konu. Hem velilerin hem de 0-3 yaşındaki arası çocukların eğitimi. Evet, sektör gerçekten çok küçük bir sektör. Ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Öncelikle sektörün büyümesi ve kendi içinde güçlenmesi lazım ki ondan sonra rekabet dediğimiz alana geçilsin. Bence şu anda rekabet edilecek bir durum yok. Tam tersi, eğitim için hep beraber çalışmamız lazım çocuklarımızın geleceği için. Çok teşekkür ederim.
Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek ve